Ayrım 5. Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık Kitabı. Söyleşi Emine Çaykara. Sayfa 59. Ben de bu görüşe katılıyorum hocam. Her kültürün bir geçmişi ve sürekliliği vardır. Onu bozamazsınız. Dışarıdan gelenleri reddeder. Her organizma gibi. Ziya Gökalp'in sosyoloji felsefesi buydu. Son zamanlarda İsrailli büyük sosyolog Eisenstadt muhtelif yazılarında buna yakın bir görüşle Türkiye üzerine de yazdı. Gelenekçi dünya kültürleri Batı kültürünü benimsemek ve bu suretle batılılaşmak hevesi içindedir. Sosyolojik incelemelere göre tam kültürleşme mümkün olmaz diyor. Yani Batı kültürü yerli kültürle karışır ve başka bir terkip ortaya çıkar. Bugün Türk cemiyetinin vardığı noktaya seçimlere bakarsak Ziya Gökalp ve Eisenstadt haklı görünüyor. Bir takım sosyologlar da başka bir kültüre intibak etme iki yollu olabilir. Yukarıdan kanun ve emirlerle o toplumu bir dereceye kadar değiştirebilirsiniz diyor. Ziya Gökalp ve Eisenstadt ekolü bunu kesinlikle kabul etmiyor. Öbür yandan batıcı bir tezi alalım. Suat Sinanoğlu batıdaki bir hümanizmayı benimsersek batılı oluruz tezini savunuyordu. Onu izleyen İnönü ve Hasan Ali Yücel, Türk toplumunu tam batılılaşma yoluna sokmak için hümanizmayı, hümanist eğitimi getirmek istediler. Liselere Yunanca ve Latince kondu. Suat ve kardeşi Samim, Hasan Ali Yücel'in baş yardımcılarındandı. Fakat Suat Sinanoğlu yakınlarda bir kitap çıkardı, Hümanizma diye. Okudum. Aşağı yukarı şöyle diyor. Tam batılı olmak için çocukluktan itibaren batıda yetişmek lazım. Çocuklukta, ailede geleneksel kültürü alan insan tam batılı olamaz. Yani Sinanoğlu da örfü adatın önemli kabul ediyor. Bir de niye o kadar batılı olacağız? Bizim kültürümüz güzel. Amaç ileri medeniyette ilerlemek olmalı. Evet, Atatürk'ün koyduğu yaklaşıma İnönü inanmış, klasikleri tercüme edelim, bu surette zihniyeti değiştirelim diyor. O sırada ayrıca sosyal gelişim ve kültür akımını köylere kadar götürmek için köy enstitüleri kuruldu. Hasan Ali Yücel'in ve Tonguç'un fikriydi. İsmail Tonguç'un? Evet, çok çalıştılar. Fakat sonra eğitimde hava değişti. Hasan Ali milli eğitimden ayrıldı. İnönü seçimi kaybetti. Reşat Bey Milli Eğitim Bakanı oldu. Hükümet zoraki kültürleşmeye karşı olup tutucuydu ve o zaman sosyalizm, komünizm ve milliyetçilik çatışmaları başladı. Reaksiyon olarak köy enstitülerini komünist yuvası diye kapattılar. Yahut muallim mektebi şekline soktular. O zaman DTCF'de ve Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde Muzaffer Şerif, Behice Boran, Niyazi Berkes gibi sosyologlar vardı. Bunlar ABD'den DTCF'ye gelmiş sosyolog grubuydu. Sosyal devrim yapmak için evvela Türk halkının sosyal koşullarını değiştirmek gerektiğine inanmışlardı. Sosyalisttiler. Yeni bir hava getirdiler ve DTCF'de iki karşı grup oluştu. Birisi Ragıp Altıdemir, Necati Akder, Mehmet Altay Köymen, Osman Turan, milliyetçi, ananeci, İslamcı grup, ötekilerse Amerika'dan gelen Behice Boran gibi aşırı ve ılımlı sosyalistler grubu. Bu biraz daha sonraki yıllar ama. Evet, yıllar sonra. Atatürk çok büyük kişi diye bahsederken ilme saygı duyduğunu anlatıyordunuz. Bu teze farklı tepkiler gelince bir şey demiş olmalı ki bu cümleye geçtiniz. DTCF'de yetiştiğimiz için oranın tarihini vereyim önce. İnönü'nün tutumu tamamen Atatürk'ün ideolojisini izliyor. Türk Tarih Kurumu'ndan, DTCF'de hocalardan bahsetmiştim. Fuat Köprülü, Şemsettin Günaltay, Hikmet Bayur, Muzaffer Göker, hem mebus hem de profesörler. 1947'de beni Türk Tarih Kurumu'na üye seçtiler. O zaman Almanya'dan gelen Sedat Alp, Ekrem Akurgal gibi gençlerle TTK'na üye olduk. Kuruma yeni bir istikamet vermek istedik. Eskiler Hikmet Bayur, Şemsettin Günaltay, Meşrutiyet devrinde ortaya çıkmış şahsiyetler. İşte o zaman TTK'da Hasan Ali ile tanıştım, dost olduk. Nasıl bir insandı? Çok insancıl biriymiş değil mi? Evet, başlangıçta edebiyat hocası, insancıl, halkçı, köy enstitülerini destekleyen, sosyalist eğilimi olan, toplumun kalkınmasını önde tutan idealist bir insan. Bir gün Şemsettin Günaltay'la TTK'da yan yana oturuyoruz. O başbakan, ben genç doçent. Muhtelif konular tartışılıyor. Yeni tarih serileri nasıl yapılacak filan. Bizim tabii pek sesimiz çıkmıyor. Kenardayız. Şemsettin Bey iri yarı, müheykel bir adamdı. Heybetli. Evet, şöyle yukarıdan baktı bana. Sen, dedi, Osmanlıca okuyabilir misin? Hiç cevap vermedim. Önündeki kağıda aruzla, biliyorsunuz Abdülbaki'nin talebesiyim, bir beyit yazdım. Nasıl bilmem efendim, ben o güzel yazıları filan diye. Önüne sürdüm, şöyle baktı. Aferin ama vezin düşüklüğü var, dedi. Kendi kalemini aldı, düzeltti. O kağıdı sakladım. Öğrencilerimden Yaşar Yücel, tarih kurum başkanı olduğu zaman gönderdim. Belleten'de yayınlayalım diye. Türkiye'nin başbakanı olmuş büyük bir adamın el yazısı. Yayınlandı mı? Yok, yayınlanmadı. Neden bilmiyorum. Hasan Ali Yücel'in nasıl olduğunu anlatıyordunuz. Hasan Ali Yücel, kalender meşrep, rint, şair güzelliklere dayanamaz, dost, protokol sevmez. Kalın kaşlarıyla onu herkes tanıyor. Çocuklar geçerken selam alır, onların selamına cevap verir, eğilirmiş. Böyle alçak gönüllü, candan bir insandı. Sevecen. Evet, Sevecen. Hatırlarsınız, Balıkesir Muallim Mektebi'nde onun yazdığı bir dahinin romanı benim üzerimde çok etki yapmış bir kitaptı. Az edildikten sonra Reşat Bey Milli Eğitim Bakanı oldu. Köy enstitülerini lağvetti. Bağnaz bir hava geldi. Hasan Ali Bey o zaman genel siyasetin dışında kaldı. Eskiler menkup derlerdi. Menkubiyet devrinde Hasan Ali ile TTK'daydım. Tarihçi olarak beni takdir ediyor. Bir gün Halil Halil, dedi, neşriyat yap, yazdığın şeyleri neşret. İlk Osmanlı tarihini yazan Mehmet Akif Bey'i bilirim. Öldükten sonra evinden çuval çuval evrakı gitti, yakıldı. Onları neşredemedi. Ne çalışıyorsan yaz. Ondan böyle ağabey nasihatleri aldım. Bir kere evimize geldi. Evimiz onun Mithat Paşa Caddesi'ndeki evine yakındı. Ben illaki taksi çağırmak istedim giderken. Kızdı. Bazen de kızardı. Oğlum, dedi, makul ol, makul. Bir kez evine davet etti. Oğlu Can da babasına çekmişti. O da kalenderdi, biliyorsunuz. Evinde salona girdim. Kimse yok. Yukarıdan bir ses geliyor. Buraya gel, buraya. Çıktım yukarı. Karyolanın ortasına bağdaş kurmuş, oturmuş. Gecelik entarisiyle. Gülüyor. Şairlerden filan bahsettik. Hakikaten çok candan bir insandı. Mutasavvıfı. Oğluna Can ismini koymuştur. Derviş meşrep, ruh bakımından zengin bir insandı. Nasıl öldü biliyor musunuz? İstanbul'da üniversite rektörü kendisini yemeğe davet ediyor, sıcak bir yaz günü. Profesör Doktor Tevfik Sağlam'ın evi sanırım. Evet, bütün dişlerini çektirmişti. Bu sarstı tabii onu. Yemeğe geç kaldım diye koşa koşa gitti. Kalpten gitti. Benzeri az bulunur bir şahsiyetti Hasan Ali Yücel. TTK'da tanıdığım başka kişileri size bu vesileyle anlatayım. Hikmet Bayur'la nasıl dost olduk? Yusuf Hikmet Bey, titiz, aldığı işi hakkıyla yapmaya dikkat eden, bilinçli bir insandı. Babası Kamil Paşa onu İsviçre'de okutmuş, Fransızca, İngilizce bilir, aydın, müstesna bir kişi. Fakat Hasan Ali'nin tamamen aksine şekilci bir insan. Atatürk kendisine Hindistan tarihini yazmayı önermişti. Bizim fakültede Hindistan tarihini anlatırdı. Konuyu çok iyi incelemiş, Hindistan tarihi üzerine 3 cilt kitap çıkardı. Atatürk'e Fransızca metinlerde yardım ederdi. Sadık bir Atatürkçü olarak yine Türkçe, sadece Türkçe yazmaya çok hevesliydi. Çok dikkat ederdi. Kitaplarını okursanız göreceksiniz. Mesela mücadele yerine vuruşma, mücadeleci yerine vuruşkan gibi öz Türkçe kelimeler kullanırdı. Kendisinin uydurduğu Türkçe sözcükler dilimize yerleştirmiştir. TTK'dayım, Türkçeciyim, Atatürkçüyüm, onun kitaplarını öven bir yazı yazdım. Bu kadar saf, Türkçe'ye ilmi eserler de yazılabiliyor. Hikmet Bey bunu ispat etti diye övdüm. Bu, aramızda dostluğa bir neden oldu. Ama Köprülü Fuat bu yazımı beğenmedi. Uydurma dili olmaz diye. Hikmet Bey beni destekledi birçok hadiselerde. Sonraları bir ara büyük bir kavgaya sebep oldum TTK'da. Ne zamandı bu hocam ve neden? Çok sonraları 1970'lerin sonunda, sebebi de şu. TTK üyeleri değişti. Şemsettin Günaltay öldü. Yeni üyeler seçildi. Aslında bir inkılap yapıldı. Almanya'dan gelen Akurgal, Sedat Alp, Afif Erzen. Yani biz gençler eskilere karşı TTK'nın tam manasıyla Avrupa modeli metotlarıyla çalışan bir kurum haline getirilmesi fantezisine kapıldık. Yeni bir yönetmelik yazıldı. Bunu büyüklere sunduk. O zaman TTK'nın ruhu, bütün faaliyetlerini örgütleyen insan Ulu İyidemir. O bu hareketi destekledi. Çok iyi işler yaptı İyidemir. Hatırasını anlamak lazım. Ne yazık ki o dönemde TTK'da katılan yeni üyeler arasında bir takım bozguncular da vardı. Mesela, isim vermeyeyim, bazıları vefat etti, bazıları yaşıyor. Ne tür bozgun yapıyorlardı? TTK'da bozguna yol açan şey şudur. Üyeler 40 kişiyi geçemez tüzüğe göre. Ölen yahut ayrılan üyeler dolayısıyla münhaller vardı kadroda. Bazı başkanlar ilmi yeteneğine bakmadan buraya kendi adamlarını getirmeye çalışır. Bu TTK'nın bünyesini, ilmi hüviyetini bozacak istikamet aldı. Her kurumda öyle değil midir? Bilene değil, tanıdığı öncelik tanınır, iltimas geçilir. Maalesef evet. Kendi ahbaplarını üye yapmak, böylece başkanlıkta ebediyen kalmak arzusu. Bir defasında Adnan Erzi bu boş yerler için bir liste hazırlamış. 7-8 kişi, aralarında gazeteciler var. Ben gevezeyim, dayanamadım. Dedim sizin seçtiğiniz kişiler arasında tarihçi olmayan gazeteciler de var. Bu kurumun yapısını bozar. Siz en eski üyelerdensiniz hem. Evet, eski üyelerdenim. Adnan Erzi, Allah rahmet eylesin, beni severdi ama öbür taraftan da bir kliye hizmet etmek isterdi. Genç adam. Onu kullanıyorlar. Bana bir patladı ama nasıl? Bağırarak, siz bu insanları nasıl hakaret edersiniz gazeteci falan diye. Ben cevabını verdim. Hava ateşlendi. Afet Hanım da orada. Sinirlendi. Sarardı. Bayağı bir kavga çıktı. Ben tabii pes etmiyorum. Çünkü haklıyım. Bir oyun karşısındayız. Enver Ziya onu destekliyordu. İşte o zaman beni de Adnan'ı da seven Yusuf Hikmet Bey yerinden kalktı. Adnan'a gitti ve kendine gel dedi. Kavgayı önledi. Kavganın sonucu ne oldu? Akurgal ve Sedat Alp ile beraber kurumda değişiklik projesine götürmemiz 1950'lerdeydi. Bu söylediğimse 1970'lerde. Kavganın sonucunda yine istedikleri oldu. Adnan Erzi sonra Yaşar Yücel'i TTK başkanlığına getirtti. Kurum zengin bir kurum biliyorsunuz. Atatürk'ün vasiyetiyle kuruldu. Matbaası var. Ulu Bey İyidemir işine o kadar sahipti ki oğlunu Almanya'da matbaacılık tahsiline gönderdi. Sonra getirdi, onu matbaanın başına geçirdi. TTK dışarıdan telefon rehberleri gibi büyük işler alıyor, eserlerin basımı gecikiyor. Bu ileri sürülerek Ulu Bey aleyhine bir kampanya başlatıldı. Başında Adnan Erzi var. Sanırım onu Ulu Bey oraya getirmişti. Seçimle başkan olmuyorlar mı? Seçimle oluyor tabii ama biz de böyle klikler olunca tehditler vesaire nasıl olur bilirsiniz. Şimdi bir genç adam Yaşar Yücel TTK başkanı olunca Adnan Erzi ile beraber kuruma hakim oldular. Kurumun niteliği bozuldu. Tabiri caizse çiftlikleri gibi mi kullandılar yani? Evet, aynı tabiri Mehmet Altay Köymen bir toplantıda kullandı. Sonunda yeni hükümet geldi ve Yaşar Yücel'i azletti. 1980 askeri darbesi olunca TTK'ya kesin bir hüviyet vermek için anayasa maddesi koydular. Üye olmak için yeni yönetmelikler yapıldı. Yine de çok eleştirilen yanları var bugün de. Hem TTK'nın tarih bilincini yeterince yerleştiremediği yolunda. Biz de medyadan takip ettik. Haklı olduğu taraflar var medyanın. Haksız olduğu taraflarda. Çünkü memleketimizde maalesef şahıslar, kurumlar, insanlar belli bir damgayla tanınıyor. Ya solcudur, ya İslamcıdır, ya da sağcıdır. Ben diyorum ki bunlar Türkiye'yi felakete götüren kişisel bağnazlıklar. Türkiye'yi daimi bir istikrarsızlık içinde tutuyor. Bu kişisel ihtiraslar. Sağduyulu ve aklı selimle davranılmıyor. Evet, tefrikacılık istikrarsızlık nedeni. Türkiye ikiye bölünmüş, hükümeti de öyle, toplumu da. Tabii, tek cephe halinde birlik dikta rejimlerinin işidir. Ama milletin temel yapısı bölünürse sürekli istikrarsızlık ve yıkıcı bunalımlara sürüklenir. Bu yaklaşım çok eskilere gitmiyor mu hocam? Tabii, Demokrat Parti zamanından başlıyor ama CHP ile mücadele 27 Mayıs 1960 darbesine götürdü. Demin söyledim Ziya Gökalp'le Eisenstadt'ın teorilerini. Bir milletin temel kültürünü bir gecede kanunla değiştiremezsiniz. Bunun sancılarını yaşıyoruz. Yaşıyoruz. İşte durum, şimdi bir takım siyaset odakları tarafından istismar ediliyor. Yani hep bir partizanlık durumu var. Türkiye bu partizanlıktan kurtulmadıkça istikrara ve dışarıda saygıya erişemez. Bu sözler Ecevit Koalisyonu zamanında söylenmiştir. Düşünme özelliğini kaybetmek bu. Tabii, Türkiye'de iki tür bağnazlık var. İslamcı kampta da iki grup var. Birisi şeriat devleti getirmek isteyen saldırgan bağnaz bir grup, bir de Osmanlı kültüründe oluşmuş gelenekçi fakat hoşgörülü bir İslam'ı desteklemek isteyen grup. Oktay Sinanoğlu'nun da dediği gibi bunun kültür mühendislerinin planının bir parçası olduğunu düşünüyor musunuz? Dışarıdan bizi bölmek isteyen, Türkiye'de gözü olan bir takım güçlerin olduğunu Amerikalıları kastediyor o düşünüyor musunuz siz de? 1950'lerden itibaren başlamıştır parçalanma çalışmaları diyordu. Evet, bir takım dış kuvvetler, gizli teşkilatlar var. Türkiye Orta Doğu'da çok kuvvetli duruma geldi. Halbuki büyük devletlerin Orta Doğu'da büyük menfaatleri var. Evvela petrol meselesi. Buradaki Arap devletlerini kendilerine bağımlı tutmak istiyorlar. Hükümetleri kukla hükümet. İsrail'in ne pahasına olursa olsun desteklerler. Amerika ve Batı bilhassa buradaki petrol kaynakları nedeniyle bağımlı hükümetler yaratıyor bölgede. Bu hükümetler arasında en kuvvetli durumda olanı, en bağımsız hareket edeni Türkiye'dir. Türkiye'yi bağımlı tutmak için Amerika olsun, Avrupa olsun Kürt meselesine çomak sokuyor. Mesele bugün Irak Savaşı'ndan sonra açıkça ortaya çıktı. Amerika bizim hemen güney hududumuzda açıkça bir Kürt devletinin altyapısını hazırladı. Bugün Barzani ve Talabani meydanda. Düşünün, bunlar gelecekteki Irak hükümetinde yer alırlarsa bütün Irak bizim güneyimizde düşman bir memleket haline gelecek. Bu sözler 2003'te söyleniyor. Yani devam ediyor çalışmaları. Evet, Amerika bunu destekliyor. Benim görüşüme göre Amerika, Orta Doğu'da Türkiye gibi büyük bir kuvvetin daima müşkülat içinde bulunmasını ister. Bu açık bir hakikat. Öbür taraftan Avrupa olsun, Amerika olsun Türkiye'nin güçlü kalmasını da ister bir yandan. Silah verir, gemi verir, Kafkaslar'da ve Orta Asya'da işbirliğine muhtaçtır. Sizce neden? Çünkü kuzeyden başka bir tehdit var. Rusya bugün eski imparatorluğunu, Gorbaçov'dan önceki imparatorluğunu kurma yolunda. Putin akıllı bir adam. Bunu ekonomik vasıtalarla, diplomasiyle yapmak istiyor. Mesela Rusya Irak'la bir petrol anlaşması yapmıştı. Kafkaslar'da kendisinden ayrılan Azerbaycan'ı, Gürcistan'ı tekrar kontrol altına almak ister. Ermenistan'da zaten kuvvetleri var. Hududa yerleştirmiş. Çeçenistan bir merkezdir. Kafkasların kalbidir ve oradaki isyanı herhalde Batılılar destekliyor. Kafkaslar'da Rus taraftarları var. Rusya Kafkaslara indi mi? Petrol bölgesi tehlikeye giriyor. O yüzden ABD, Sovyetler çöktükten sonra da yeni bağımsız devletleri ve Türkiye'yi destekliyor. Büyük bir mücadele var dünyada bugün. Amerika dünya stratejisi bakımından Türkiye'yi feda edemez. Balkanlarda olsun, Kafkaslarda olsun Rusya'ya karşı bu yolu kesebilecek yegane güçtür Türkiye. Ama çok da güçlü olmasını istemiyor. Çok da güçlü olmasını istemez. Daima bağımlı kalsın ister. Gizlice bunu örgütlemiş olabilir fakat Türkiye'de siyasetçilerimizin bağımlı hareket ettiklerini düşünmüyorum. TSK'nın tepkilerini nasıl karşılıyorsunuz? TSK evvela Türkiye'nin güvenliğini en yakından takip eden milli bir kurum. Buna hiç şüphe yok. Kıbrıs meselesi, Ege meselesi var. Hayati meseleler. Yunanistan, Avrupa birliğini arkasına alarak saldırgan bir politika güdüyor. Tarihi bir gerginlik ve korku yok mu? O ayrı. Ben tarihçi olarak konuşuyorum. Yunanistan daima Avrupa'nın desteğiyle bize karşı toprak kazanmıştır. Girit'i Avrupa'nın desteğiyle almıştır. Batı Trakya'yı Balkan Harbi'nden sonra Batı desteğiyle almıştır. Yunan halkının büyük ümidi, hükümetler farklı düşünebilir tabi, Megali İdea Bizans'ı ihya etmektir. Bu konularda Doğu Batı Dergisi'nin son 2005 Mart sayısındaki yazıma bakınız. Atatürk'ün tezi değişik görüşleri içeriyor demiştiniz. Tezi farklı yönlere gitti diyordunuz. Atatürk'ün tezi Türkiye'de ortak bir tarihi bilinçlenme ile kenetlenmiş, birbirine bağlı üniter, batılı bir millet yaratmaktı. İdeoloji buydu. Tarih tezi de bunun için ortaya atıldı. Şimdi tam tersi bir politika var. Huntington da bunu belirtiyor. Artık milliyetçilik ve milli devlet zayıflamıştır diyor. Şimdi bizde birçokları bu görüşü benimsemekte. Rahmetli Coşkun Kırca da gazetedeki köşesinde milliyetçilik zayıflamıştır, milli devlet sökmüyor, küreselleşme var diye yazdı. Siz de aynı görüşte misiniz? Şimdi soru şu, Atatürkçülük, milliyetçilik bugün Türkiye'nin geçerli politikasını, iç politikasını yönlendiren bir gerçek midir? Soru, milli devlet ortadan kalkmalı mı? Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Suali bu şekilde koymak hatalı. Türkiye'yi bölünmez bir devlet olarak devam ettirmek milli politikamız, buna karşı azınlık da olsa yerel iradeyi güçlendirmek, hatta Türkiye'nin federatif bir devlet olmasını isteyenler var. Öte yandan milli devlet, Türkiye, Türk vatandaşlığı kavramlarını inkar mı edeceğiz? İnkar ettiğimiz anda Türkiye Sevr'deki bölünmüşlüğüne gider. TSK, biz bu memleketin bütünlüğünü korumakla mükellefiz ve buna karşıyız diyor. Yani milliyetçi, Atatürkçü görüşü benimsiyor. Öbür taraftan aykırı olarak mesela Ermeni tezini desteklemek için Amerika'ya gidenler çıkıyor aramızdan. Kürtlere Arap harflerini vermeye çalışanlar var. Bir de Türk vatandaşı olup Türk görünüp de aslında kendini milliyetçi Kürt hisseden ayrılıkçı bir kitle var. Bu kişiler Türk milliyetçiliği bana zorla dilimi unutturmak istiyor. Güneydoğu'da mekteplerde Kürtçe okutmuyor, tarihi kimliğimi, benliğimi kaybetmek istemiyorum diyorlar. Bu büyük bir nüfusun görüşü. Bir de gizli ayrıkçılar var aramızda. Her yerde, her tarafta. Bunlar da milliyetçilik devri geçmiştir. İnsan hakları adına etnik grupların kendi kimliklerini tanımak lazım, diyorlar. 26 azınlık grubu saydılar. Çorap söküğü gibi gidecek o zaman. Öte yandan AB ve Amerika, Türkiye'yi Yunanistan'ın da teşvikiyle Sevr Anlaşması'ndaki gibi parçalamak istiyorlar, diye Ecevit uyarıda bulunmadı mı? Tabii bu yıkıcı akıma karşı dimdik bir Türk milleti var ve bunun arkasında tabii TSK var. Bu durumda nasıl bir orta yol bulunabilir bilmiyorum. Güneyde Side'de geziyorum. Halıcıya girdim. Orada delikanlılar vardı. Nerelerdensiniz dedim. İstanbulluyum, Kütahyalıyım yanıtını bekliyorum. Biz Arnavutuz diye yanıt verdiler. Ne demek? Türk vatandaşı değil misiniz dedim. Yok dediler, değiliz. Biz Arnavutuz diye ısrar ettiler. Bu etnik bilinçlenme yayılmış Türkiye'de. 26 etnik gruba ayırmışlar Türkiye'yi. Bunların bir kısmı Amerika'yı tutacak, bir kısmı Rusya'yı tutacak. Ondan sonra nerede kalacak Türkler ve Türkiye? İşte devletimizin temel sorunu bu. Bu siyasetçilerin yanlış politikaların sonucu değil mi? Gelenlersek tek bir çatı altında toplanamıyor. Türk olduğunun bilincinde değil, geçmişiyle ve kültürüyle barışık değil. Ya bilgi içermeyen abuk subuk bir milliyetçiliğe sapıyoruz ya da tamamen reddediyoruz. Kendi kimliğimizle sorun oluşturulmuş, Atatürk bunu yapmamıştı. Kendini tanımaya yönelmişti. Tabii ki devrim politikasıyla Osmanlı'ya yönelik yanlışlıklar oldu ama yine de farklıydı. ABD'de bir sürü insan var. I am American diyor. Çinli oysa, Osmanlı'nın yüzyıllar boyu yaptığı modeli uyguluyor. Sağlam durmuyoruz, devlet olarak güçlü değiliz. Emine Hanım, iyi ifade ettiniz. Buna karşı fikir yürütenler, biz Amerika olsaydık anayasa hakları, ekonomik refah bakımından bu etnik bilinçlenme ve muhalefet ortaya çıkmazdı diyorlar. Hakikaten Amerikan anayasası, Amerikan vatandaşıysanız sizi her şekilde korur. Mahkemeye gidiyorsunuz, yargı anayasaya aykırı bir karar veremez. Bir Çinli gidiyor, dediğiniz gibi Amerikan vatandaşı oluyor. Şimdi ben orada 20 seneden çok yaşadım. Benim yaşadığım devirde 1950'den itibaren evvela Porto Rikolular gibi ki ABD'nin Karayip Denizi'ndeki bir vilayetidir. New York'a geldiler on binlerce. Bütün dünyada bugün tarihi açıdan en mühim hadise ucuz işçilerin yüksek endüstri memleketlerinin istilasıdır. Yani adam canını tehlikeye atıyor bir batı memleketine gitmek için. Milyonlar böyle endüstri memleketlerine sızmaya çalışıyor. ABD'ye Güney Amerika'dan 7 milyon Latino geldi. Florida'da çoğunluk sağladılar. Florida'da halkın büyük bir kısmı İspanyolca konuşuyor. Eyalet meclisinde İspanyolcanın da resmi dil olmasını istediler. Meclis reddetti. Demek ki orada da bize benzer hadiseler geçiyor. Orada zenciler bir grup. Müslüman ayrılıkçı Farrakhan'ın bir nutkunu dinledim. Bizi bu Amerikan devleti esir tutuyor. Biz hala esiriz dedi. Müslüman zenciler Amerika'da ayrı bir siyasi statü istiyor. Yani bugün Amerika'da da aynı etnik problemle karşı karşıyadır. The Roots diye bir roman çıktı. Filme de çektiler sonra. Zencilerin Amerika'ya nasıl işkencelerle getirildiğini anlatır. Büyük yankı yaptı zenciler arasında. Köklerdi filmin adı sanırım. Ama Amerika'yı bu açıdan kıyaslayamayız herhalde, değil mi? Siz bir tarihçi olarak bakarsanız çok farklı. Başka bir tarih yok mu? Zencileri ezme kölelik var. Ona geleceğim. Zencilerin büyük kısmı Amerika'ya bağlıdır. Amerikan vatandaşıdır. Bazı üniversiteler %5'ten fazla zenci talebe alamaz diye kota koymuştur. Ama son zamanlarda büyük mücadelelerle kaldırdılar. Amerika'da zenci olsun, Latin olsun, Amerika'ya bağlılığı perçinleyen şey anayasadır. Yani benim haklarımı, çalışma hakkımı, insan ve etnik haklarımı kaldıramazsınız diyorlar. İkincisi lisan. İngilizce konuşuyorlar hep. İngilizce konuşmazsa iş bulamıyor. Demek ki dil, kültür ve hakların güvence altına alınması. Türkiye'ye gelelim. Karşı düşüncedekiler, haklar bir kere güvence altında değil. İkincisi aşırı bağnaz bir milliyetçilik var diyorlar. Gerçekte bağnazlık ancak bazı gruplar arasında. 5. ayrımın sonu. Sayfa 70.